Ayrım 10.
Hikmetçiliğin temeli olan Kaşık adlı Seyit Muharrem'in 1842 tarihli Hikmetül Arz adlı manzumesinde şöyle yazıyordu. Unutma, ecele kadar senin imtihanın. Cüz'i halinden utan, külli olandan sakın. Belki nefsini müdafaa için can alacaksın ama kendine asla kıymayacaksın. Madem varsın o zaman kalacaksın. Hayatta ve huzurda ne zulüm, ne küfür, ne de zina. İntihardır şu küreyi arzda en beter günah. Kime aittir nefesin bilmez misin? Toprağa girene kadar üstünde secde etmez misin? Ne yalan, ne riya, ne de şehvet. İntihardır Allah'a tek ihanet. Nasıl gel denmeden gelemediysen, git denmeden gitmeyeceksin. Olur da başına buyruk kesilir ve kendi ipini kendin çekersen, kömürden kara bir boşlukta silinirsin. Velhasıl, ecele kadar imtihanında ilk zaferin ecele kadar sabretmektir, bunu bilesin. Güçlerini nicelik ve işlevsellikten alan bütün oluşumlar gibi, hikmetçilik de intiharı sonsuza kadar lanetlenmenin en kestirme yolu olarak benimsemişti. Ne de olsa hikmetçiliğin varlığı hikmetçilerin hayatta kalmasına bağlıydı. Ve dava uğruna değil de kendi adına ölmüş olanlar hiçbir işe yaramıyordu. Dolayısıyla hikmetçiler intihar ederek ölen, üstelik son nefesini yüzü açık veren rahimenin cenazesini ellerinin tersiyle etmişlerdi. Hepsinden önemlisi neredeyse Hıdır Arif gibi üstün bir insanın ölümüne neden olacaktı ve bu affedilemezdi. Sonuçta rahimeyi her anlamda inkar etmek için fazla düşünmediler. Sadece Ubeydullah vazgeçmedi son karısından. Cenaze namazı kılınacak, gerekirse ben kıldıracağım dedi kendi kendine. Çünkü çevresinde kimse kalmamıştı. Lanetin sonucu olarak bir günde boşalmıştı dopdolu hayatı. Bezirle almaya gideceklerdi rahimenin cesedini, hastanenin morgundan. Sonra da kentin kuzeyindeki Müslüman mezarlığına defnedilecekti. Babasının hatırına Bezir her şeyi ayarlamıştı. Kefeninden ölünün yıkanmasına kadar her şeyi. Ubeydullah daha fazla duramadı evde. Kalbi şişmiş, ağrıyor, göğüs kafesine dar geliyordu. O sırada bir kat yukarıda Derda cenazeye birlikte gitmek için Bezir'e yalvarmış, ancak yüzünde açan parmak izleriyle yere düşmüştü. Ağlıyordu, hiç ağlamadığı kadar. Çığlık atıyor, topuklarıyla halıyı tekmeliyordu. Dayanacak gücü kalmamıştı. Kalkıp cama koştu, açtı. Atarım kendimi diye bağırdı. Yemin ederim atlarım. Bezir sessizce bakıyordu. Evden çıkacakken kapıyı açık bırakıp salonun girişine dönmüş ve tek bacağını pencereden dışarı sarkıtmış Derda'ya bakıyordu sessizce. Sanki atlayıp ölmesini bekliyormuş gibi. Birden girişi kaplayan gövdesi öne doğru büküldü ve ardından Ubeydullah göründü. Yaşlı elleriyle oğlunun sırtına vuruyordu. Bezir, beklemediği yumrukların acısından değil, kimin tarafından atıldıklarını görünce çöktü. Omuzları düşüp boynu büküldü. 130 kiloluk Bezir küçülmek için uğraştı ve başardı. Ağlıyordu Ubeydullah, bir çocuk gibi. Sevmişti Rahime'yi. İlk karısını göğüs kanserinden kaybetmiş, Bezir'den başka da oğlu olmamıştı. Aralarındaki 36 yaş farka rağmen Rahime'yi çok sevmişti. Bir şekilde bütün insanları sevdiği gibi, merhametle. Hem karısı hem de çocuğu gibi. Belki ölümüne neden olmuştu ama sevmişti. Ama başka bir hayat bilemiyordu Ubeydullah. Bir kadınla başka türlü nasıl yaşanabileceğini öğrenmemişti. Sadece ağlıyor ve Bezir'in yetişebildiği her yerine titreyen elleriyle vuruyordu. Sanki Rahime'yi köprüden Bezir atmış da onun intikamını alıyormuş gibi. Aslında Ubeydullah kendini dövüyordu o sıra, başkasını değil. Bir daha diyordu nefes nefese, bir daha bu kıza dokunursan seni öldürürüm. Duyuyor musun beni? Allah şahidim olsun ki öldürürüm seni. Oğlum demem gebertirim. Sonra biraz daha vurdu ve olduğu yere yığıldı. O ana kadar başını eğmekten başka hiçbir tepki vermemiş olan Bezir, babasını kucaklayıp açıp kapıdan çıktı. Peşinden de Derda koştu. Bezir 12 katı kucağında babasıyla indi. Ancak bir oğlun hissedebileceği biçimde babasının son nefeslerini alıp verdiğini biliyordu. Çünkü yaşlı adam o güne kadar alacak nefes bulmakta hiç böyle zorlanmamıştı. Bu yüzden asansör Bezir'in aklına bile gelmemişti. Allah diye bağırıyordu Bezir, Allah! Kıstığı gözlerinin pınarlarında yaşlar birikmiş, alt dudağından ince bir salya inmişti çenesine. Ardındaki Derda'yı görmüyordu bile, hiçbir şeyi görmüyordu. bir kapıdan başka. Çift kanatlı bir kapı. Tekmeleyip açtı apartman kapısını ve bahçeden otoparka doğru koşmaya başladı. En son 5 yıl önce girdiği kapıdan çıktığının farkında bile değildi Derda. O da ağlıyordu. Neden ağladığını da bilmiyordu. Belki de her şey için, 5 yıl için, Ubeydullah için, Rahime için, kendisi için. Önce Bezir'i kaybetti, kendi etrafında döndü. Gökyüzü başını döndürmüştü. Sonra buldu kendini ve otoparktaki kocasını yakaladı gözleri. Koştu. Bezir babasını arka koltuğa yatırıyordu. Derda diğer kapıdan girmeye çalıştı, açamadı. Nasıl açılacağını bilmiyordu. Bir an için arabanın üzerinden göz göze geldiler, Bezir ve Derda. Birbirlerinin gözlerinden akan yaşlara baktılar. Daha çok Derda baktı. Çünkü kocasının ağladığını ilk kez görüyordu. Bezir önündeki kapıyı kapatıp arabanın arkasından dolaştı. Derda 2 adım geri gidip kendini korumak için ellerini kaldırıp gözlerini kapadı. "Bin," dedi Bezir. Derda gözlerini açtığında açık bir kapı gördü. Girdi arabaya. Bezir de yanına oturdu ve motoru çalıştırdı. Otoparktan caddeye çıktılar. Bir an için dirilen Ubeydullah'ın sesi duyuldu. "Yemin et Bezir." "Baba," diyordu Bezir. "Baba, Allah aşkına." Bir türlü yemin edemiyordu Derda'ya vurmayacağına. Direksiyonu tokatlıyordu nasırlı avuçlarıyla. "Baba, Allah'ını seversen," diyordu. Çünkü Ubeydullah susmuyordu. "Şehadet getir baba," diyordu ama Ubeydullah duymuyor ve bağırmaya devam ediyordu. "Yemin et, vurmayacaksın." "Ye." Yarım kaldı kelimesi. Hayatı, kızgınlığı ve her şeyi yarım kaldı. Çarpmaktan yorulmuş kalbi ete saplanmış mermi gibi durdu. Gitse daha giderdi ama karşısındaki de oğluydu. Delip de geçemedi. Öldü Ubeydullah. Geçtikleri 2. kavşakta. Hastaneye 4 kavşak kala. İlk fark eden Derda oldu. "Hareket etmiyor," diye bağırdı. Bir yandan da tek eliyle sarsıyordu yaşlı adamın bedenini. Bezir frene bastı ve arkalarındaki taksi duramayıp çarptı. Derda alnını önündeki konsola vurdu. Bezir arabadan çıkıp arka kapıyı açtı ve babasını bacaklarından yakalayıp çekti. Ubeydullah bir minder gibi eğilip büküldü ve Bezir arabanın yanına çöküp babasına sarıldı. Sonra da kavşağı kuşatan bütün binalardan sesi duyuldu. "Allah!" O günden sonra 40 gün boyunca Bezir Derda'ya dokunmadı. Hatta Derda'yı görmedi. 40 gün boyunca evden çıkmadı. Bedensiz gibi yaşadı. Yemedi, su içti. Karısını yatak odasına kilitleyip kickboksçularla toplantılar yaptı salonda. Akşam olunca da bir köşeye çekilip ağladı, elleri yüzünde. Derda öğrendiği kelimelerle ilkel bir mektup yazıp 7 kez katladı ve Stanley'in kapısının altına sıkıştırdı. "Gelme." Son kelimesiydi. Bezir'e acıyıp acımadığına karar veremedi Derda. Ama bir gün neredeyse bir şeyler hissedecekti. Bezir'in yatakta oturup sessizce hıçkırdığı bir sabah yanına yaklaştı ve elini omzuna koydu. Uzanan bileğini kapatan kumaş çekildi ve derisini gördü. Koyu bir kahveye bulanmış kendi bileğini gördü. Sonra da o kahvenin içindeki Bezir'in parmak izlerini. Hatırladı her şeyi ve derhal çekti elini. Bezir hıçkırmaya devam etti, Derda da umursamamaya. 41. günü Bezir giyinip evden çıktı. Yas bitmiş, sıra kine gelmişti. Eroin işinden gelen parayla Afganlara yaptıracağı bombaları en kalabalık saatte metroya yerleştirecek ve kafir memleketi İngiltere'nin içine edecekti. 40 gün boyunca ağlayarak yaptığı plan buydu. Babasının intikamını mutlaka alacaktı. Kendinden alamadığına göre bütün dünyadan. Oysa bütün dünyada babasının ölümünden sorumlu olan tek kişi kendisiydi. Ama Bezir bu konuda babasına çekmişti. Kendine vuramadığı için oğlunu döven Ubeydullah'a. Kapıyı açan Stanley gördüğü karşısında derhal gülümsedi ve Derda'nın yolundan çekildi. Kız içeri girdi ve salona geçti. Dönüp Stanley'e baktı ve "Para," dedi. Adamın yüzü asıldı ve "Yok," dedi. Derda başını sallayıp "Hayır" diyerek camın yanına gitti ve eliyle dışarıyı gösterdi. Londra'yı ve içinde yaşayan insanları. "Ben," dedi ve sağ eliyle bir hayalete vuruyormuş gibi yaptı. Dışarıyı gösterip "Onlar," dedi ve uzattığı eliyle boşluktan bir şey alıyormuş gibi yaparak "Para," diye ekledi. Stanley yavaş yavaş anlıyordu. Ve birden aklına artık sahibesi olarak kabul ettiği Derda'ya aldığı ilk hediye geldi. "Bekle," deyip yatak odasına koştu. Ve döndüğünde elinde bir sözlük vardı. İngilizce, Türkçe ve tersi. Derda küçük kitabı görür görmez ne olduğunu anladı ve nefes peşinde koşan bir Yunus gibi üzerine atladı. Anlatmak istediğini şu kelimelerle özetledi. Ben, dövmek, erkek, sonra, para, almak, çünkü, ben. Tam olarak aradığı kelimeyi bulamamıştı ama yine de yeterliydi. Kraliçe. Stanley gülümseyip, evet dedi, benim kraliçemsin. Derda'nın zeka seviyesi hayat seviyesine rağmen olağanüstüydü. Bezir'in kendisine yaptığı gibi aniden tokatladı karşısındaki adamı. Sonra da vurduğu yanağı okşayıp 30 santimetre yukarıdaki sol omzu tutup bastırdı. Yüzünün yarısı kızarmış olan Stanley boyun eğdi ve Derda'nın önünde diz çöktü. Ama bu yeterli değildi. Bir de alnını yere koyması gerekiyordu. Stanley'in evinde halı yoktu. Parkeye yasladı burnunu, Derda sol ayağını kaldırıp önünde secde etmiş olan Stanley'in ensesine bastı. Ben dedi, aradığı fiili hatırlayamadığı için sözlüğün sayfalarını karıştırdı. Almak, para, sonra vermek sana. Stanley başını sallıyordu. Salladıkça da Derda'nın ayağı hareket ediyordu. Stanley o rahatsız haldeyken bile pantolonunu biraz da olsa indirebilmeyi başardı. Ve arkasına giden iki eli çıplak etini iki yana çekip etrafında tek bir tüy olmayan bir noktayı genişletti. Derda'nın önce bir sonra iki parmağı o genişleyen noktada kayboldu. Evde üç çift daha eldiveni olduğunu düşünüp rahatladı. Çünkü parmaklarını saran bir hayli kirlenmişti. Derda 5 yıldır parasız yaşıyordu. Bezir evde asla para bulundurmuyor, cüzdanında da sadece kredi kartları ve bozukluklar taşıyordu. Dolayısıyla Derda'nın İngilizceden sonraki en büyük ihtiyacı paraydı. Ve eğer dışarıda Stanley gibi başka insanlar da varsa para kazanabilirdi. İstenildiği kadar acı verebilir, istenildiği kadar aşağılayabilirdi. Bu konudaki bilgisi diğerlerinin yanında en geniş yeri kaplıyordu. Hayatı boyunca acı çekmiş ve aşağılanmıştı. Üstelik para kazanırken çarşafını çıkarmasına bile gerek kalmayacaktı. Haklıydı Derda. Ne de olsa Londra'da yaşıyorlardı. Dışarıda birkaç bin Stanley her gün evinden işine gidip işinden evine dönüyor ve yanlarında otobüs bekleyenlerin asla tahmin edemeyeceği hayaller kuruyordu. Sadece gözleri görülebilen 16 yaşındaki bir kızın yarım saatliğine kölesi olmak için cüzdanını boşaltabilecek olanların arasında postacılar da vardı, lordlar da. Ama Derda'nın ilk müşterisi Mitch oldu. Korkarak girdi eve. Tedirginlikten tahrik olmuş biçimde. Derda tek parçalı çarşafıyla ellerini arkasında birleştirmiş, salondaki camın önünde siyah bir lobut gibi duruyordu. Hayal ettiğinden daha kısa boylu olduğunu gören Mitch daha da heyecanlandı. Çünkü karşısındaki lobutun çocuksu küçüklüğü, Gulliver'in Lilliputlar tarafından işkence görmesi gibi bir hayali gezdirmişti başının etrafında. Mitch de 130 kiloydu ama Bezir'den farklı olarak 70 kilosu domuz yağıydı. Derda da heyecanlandı. Stanley'in etine alışmıştı ne de olsa. Ama karşısındaki kırmızı saçlı, deri ceketli, göz bebekleri yerinde duramayan, alnı terli şişkoya nasıl davranacaktı? Sonra yüzünün kapalı olduğunu hatırladı, ne kadar heyecanlı olursa olsun bunu kimsenin anlayamayacağını. Sonra da kuru dereyi hatırladı, kuru deredeki zinciri. Salonun girişinde Stanley'in yanında duran Mitch hafifçe başını sallayıp selamladı Derda'yı. Stanley Laurel ve Oliver Hardy'yi tanımadığı için herhangi bir benzerlik kuramayan kız iki adamın üzerine doğru yürüdü ve yüzlerine bile bakmadan aralarından çekip gitti. Stanley ve Mitch birbirine baktı. Koridordan yatak odasına geçen Derda'yı takip ettiler. Odaya girdiklerinde tavana çakılmış halkalardan sarkan zincirlerden birini eline almış ve ucuna taktığı deri kemerin tokasını açmış beklediğini gördüler. Boştaki elinin işaret parmağını Mitch'e uzattı. Mitch yaklaştı. En az Oliver Hardy kadar sakardı. Bir sonraki saat boyunca ayak bileklerinden zincirlenmiş ve başına Stanley'in kirli bir The Cramp tişörtü geçirip boynuna çivili tasma takılmış Mitch, Derda tarafından ucunu yumruğunun etrafında sardığı uzun bir deri parçasıyla kamçılandı. Mitch'in ellerinin fazla hareket ettiğini gören Derda onları da zincirledi ve profesyonel işkenceciliğe yavaş yavaş adım attı. İlk müşterisinin Mitch gibi havadaki kokudan bile tahrik olan bir fok olması Derda'nın işi öğrenmesinde büyük kolaylıktı. Çünkü sadomasoşizm denilen oyunda kararsız ya da bir sonraki hamlesini bilmeyen bir sahibeye yer yoktu. Ve bütün köleler her şeyden önce titanyumdan inşa edilmiş gibi kırılmaz ve bükülmez bir iradeyle karşılaştıkları için tahrik olurlardı. Aslında oyundaki roller sokaktaki insanların gündelik yaşantısının bir parodisiydi. Sadece bir canlandırma. Herhangi bir kasabanın düşman işgalinden kurtuluşunu temsili olarak canlandırmaktan farklı değildi. Yalnız bu parodide sahibe hayatı, kölede insanı simgeliyordu. Ve bütün insanlar hayat tarafından dövülür. Nadiren de ödüllendirilirdi. Bu kadar basit. İnlemelerin duvarlarda böcek gibi süründüğü yatak odasındaki deri ve metal aksesuarlar ise sadece bir ayrıntıydı. Havaya girmek için. Gerçek hayatta onların yerine kartvizitler, evrak çantaları, kravatlar, içinde eşantiyon parfüm şişeleri olan kadın çantaları, numarasız da olsa yakıştığı için takılan şeffaf camlı gözlükler, renkli lensler, saç boyaları, indirimli epilasyon broşürleri, herkesten gizlenerek zayıflamak için satın alınıp yatak odasına konan spor aletleri, yaramaz çocukların çekildikçe çekilmeye alışan kulakları, radyasyon oranının yüksekliği, 30 yıl vadeyle alınan iki odalı bodrum katları, bütün taksitli alışverişler, kanunlar, polis copları, yedikçe kanser yapan gıdalar, içilmese de kanser yapan sigaralar ve siyasi ya da dini liderlerin nurlu yüzlerindeki porselen dişler alıyordu. Bir de gerçek hayattaki şiddetin önünde ya da arkasında lütfen, rica, özür gibi kelimeler oluyordu. Dolayısıyla insanın hayatla olan çoğu acıya, azı, zevke dayalı ilişkisini kabullenip oyunu kuralına göre oynaması kesinlikle bir hastalık değildi. Bazı psikologların sadomazo gecelere sahip müşterilerine dedikleri gibi, bu sadece neyin ne olduğunu anlamaktı. Çocukken yaşanan taciz ya da tecavüzlerin travmatik sonuçlarından ibaret değildi bütün bunlar. Travmatik olan hayattı. Hepsi, bütün hayat, her şey, özellikle de travmatik gibi durmayan ne varsa, doğmak gibi. Dolayısıyla doğum sonrası depresyon, yeni annelerin yakalandığı psikolojik bir hastalığın değil, hayatın tanımıydı. Hayatta kalma isteğinin, hayata rağmen. Seans boyunca Mitch'le Derda'yı izleyen Stanley daha fazla dayanamadı ve ayağa kalkıp soyunarak yanlarına gitti. Mitch'in yağlı ve dövmeli sırtının aşağısındaki her şeyin içine girdi. Derda bu kez ikisine de vurdu ve ayağa zorlukla kalkan Mitch'in uzandığı deri ceketinin cebinden 20 pound çıkarıp yatağa bıraktığını gördü. Bu şekilde bir ödeme Derda'nın hoşuna gitmedi. Odadaki bütün çirkinliği unutup bunu çirkin bulmuştu. Belki de bir kraliçenin önüne para atılmasını uygun bulmamıştı. Bundan sonra diye düşündü ve dönüp ayağa kalkmış olan Stanley'e baktı. Adın? Stanley dedi Stanley. Bir zamanlar kendisini Bezir'den kurtaracağını düşündüğü ve hakkında aşk hayalleri kurduğu mavi gözlü adamın adını sonunda öğrenmişti. Tam olarak düşlediği gibi olmasa da Stanley yine kurtaracaktı Derda'yı. Bundan sonra Stanley alacak paraları. Ben dokunmayacağım diye getirdi düşüncesinin devamını. Hayal gücü yüksek insanların çoğu gibi ticaretten anlamıyordu Derda. Kırmızı saçlı Fok gittikten sonra Stanley'in uzattığı iki onluğun birini verdiği sözü tutarak iade etti. Elindeki banknotu inceleyerek evine dönen Derda, kağıdın üzerindeki taç giymiş kadının yüzüne baktı. Bir yerlerden hatırlıyordu. Bir zamanlar üstüne kusmuştu. 6 gün sonra yine geldi Mitch. Bu kez elinde bir kamerayla. Derda hazırdı, önündeki rahleyle. Kabe posterini de getirecekti ama taşıyamayacağı kadar ağırdı. Dizlerinin üzerine çökmüş ve gözlerini rahledeki Kur'an'a dikmişti. Önceden anlaştıkları gibi Stanley tamamen lateks olan ve başı dahil bütün bedenini kaplayan bir tulumun içinde salona girdi ve film başladı. Bir süre hareketsiz durdu Derda, rahlenin önünde. Hafif sallanarak mırıldanmaya başladı, Kur'an okuyormuş gibi. Ne dediği anlaşılmıyordu. Sonra Stanley girdi kadraja. Elleri arkasından kelepçeliydi. Rahleye 2 adım kala durdu. Derda ağır ağır başını kaldırıp baktı. Önündeki Kur'an'ı kapatıp ayağa kalktı. Kalkarken de Kur'an'ın yanında duran 40 santim uzunluğundaki esnek at kırbacını aldı. Stanley'e yaklaşıp tulumun sayısız fermuarından birini açtı. Yarılan fermuarın içinden sünnetsiz bir et çıktı. Sertleşmemesi için olağanüstü bir çaba sarf ediyordu Stanley. Derda elindeki kırbacın ucuyla cansız duran eti hafifçe kaldırdı ve Mitch kamerayı Derda'ya çevirip görüntüyü yaklaştırdı. Derda başını sallayıp "Hayır, hayır, hayır" dedi sakince. Sonra da boştaki elinin 2 parmağı bir makasa dönüştü ve açılıp kapandı 3 kez. Derda içine kan doldukça şişen ete kırbacın ucuyla küçük tokatlar atarken bir yandan da Mitch'in çaprazındaki koltuğa yaslanmış kartonu görmeye çalışıyordu. Üzerinde Stanley'den defalarca dinleyerek telaffuz edildiği biçimde yazdığı bir cümle vardı. "Seni sünnet edeceğim," demeye çalışıyordu İngilizce. Salondaki iki erkek de aynı anda aynı düşünceyi geçirdi kulaklarının arasından. Derda'nın cümleyi doğru telaffuz edememesi daha da seksiydi. Filmin bundan sonrasında Yatırca doğumlu Derda ile Londra doğumlu Stanley konuşmadılar ve sadece bağırdılar. Biri korkutmak için, diğeri korktuğu için. Doğu ile Batı arasında ne oluyorsa Derda ile Stanley'in arasında da o oldu. Tehdit ve teklif, ceza ve ödül, umursamazlık ve şiddet, sadizm ve mazoşizm. Mitch tek odalı evinde elindeki CD'ye bakarken bir başyapıta dokunduğunu hissetti. Haklıydı. Bir hafta içinde bütün karanlık kulüplerde ve karartılmış evlerde Derda'nın 44 dakikalık filmi 1001 gürültü eşliğinde izlendi. Mitch çoğalttığı CD'lerin üzerine bir zamanlar Stanley ile yaptığı konuşmayı hatırlayarak "Müslüman kadın nükleer bir bombadır" diye yazmıştı. Derda adı fazla uzun olan ilk filminin hasılatı 4300 pound'un sadece 500'ünü alabildi. Böylece gösteri dünyasındaki ilk kazığını yemiş oldu. Gerçek dünyadan farkı hissettirilmeden atılmış olmasıydı ve bu yüzden ne yuttuğunu anlamadı ve 500 poundla dünyanın en zengin kadını olduğunu düşündü. Bağımlılığın yüksek maliyeti yüzünden sahibesini kandırmak zorunda kaldığı için kendini kötü hisseden Stanley ise vicdanındaki acıyı metamfetaminle değil eroinle dindirdi. Derda 3 hafta içinde Mitch'in çektiği 4 filmde daha göründü. Ve Stanley'in ayarladığı 16 müşteriye de hayatları boyunca unutamayacakları yarım saatler yaşattı. Haberi yoktu ama Londra'nın karanlık yüzünü aydınlatan bir yıldız olmuştu. O karanlık yüzün gözleri her yerde Derda'yı arıyordu. Adını bilmeseler de. Sokaklarda gördükleri bütün çarşaflı kadınlara acaba diye bakıyor, ona nasıl ulaşabileceklerini birbirlerine soruyorlardı. Ama bunların hiçbiri Derda'nın umrunda değildi. Onun tek isteği mutfaktaki davlumbazın içinde biriktirdiği 3600 pound'u ve hafızasında biriktirdiği 400'e yakın İngilizce kelimeyi alıp Londra'dan kaçmaktı. Apartmanın dışına. Hazırdı artık, günü gelmişti, gidecekti, korkmuyordu. Dışarıda içeridekinden daha tehlikeli ne olabilirdi? Ama planını doğru yapmalıydı. Öncelikle Stanley ile ilişkisini tamamen kesmeliydi. Çünkü Bezir şüphelenip de karşı dairenin kapısından girer, Stanley'i konuşturursa ve o da nereye gittiğini bilirse mahvolurdu. Çünkü Stanley derhal konuşurdu. Bu yüzden Stanley ya da Mitch'e herhangi bir şey söylemeyecekti. Tek bir konuda yardımlarını istemişti. 2 hafta önce giysi ve ayakkabı aldırmıştı, o kadar. Sadece gidecekti Derda. Elbet kalacak bir yer bulurdu kendine, bir iş de bulurdu. Belki de başka bir kente giderdi, başka bir ülkeye. Bezir'den olabildiğince uzağa, neresi olursa. Bu arada Bezir tamamen değişmiş ve sessizleşmişti. Artık dövmüyordu Derda'yı, hatta dokunmuyordu bile. Bazen 2 gün eve uğramadığı oluyordu. Bütün bunlar Derda'yı daha da çok korkutuyordu. Bir an önce yok olmalıydı. O gece hiç uyumadı ve sabah namazına 2 saat kala yataktan bir yılan gibi süzülüp sessizce kalktı. Bezir uyuyordu. Gözlerini kocasından ayırmadan geri geri yürüyerek çıktı odadan. Gardırobun durduğu odada geceliğinin üzerine çarşafını geçirip mutfağa girdi. Davlumbazın içinden parasını ve sözlüğünü çekti. Karanlık eve son kez bakıp kapıyı açtı, içinden geçti ve 2 eliyle tuttuğu kapının dilini denk düştüğü dikdörtgen deliğe 0.5 santim soktu. Daha fazla çekmedi çünkü tek bir ses bile çıkarmak istemiyordu. Asansör gürültüsü dahil. Stanley'in kapısına da son kez bakıp parmaklarının ucunda 5 basamak indi. Birden durdu. Yeniden çıktı ve 12. kata ve asansörün tam karşısındaki kırmızı yangın kutusunu açtı. Gıcırdamayacağını biliyordu. Kendisi yağlamıştı. Spiral biçimde katlanmış, kalın kırmızı hortumun üzerindeki geniş boşlukta duran ve neredeyse unutacağı torbayı çekti. İçinde giysiler vardı. Dönüp gitti son kez. 12 kat sonra en son Ubeydullah'ın peşinde çıktığı apartmanın kapısının önündeydi. Önce nasıl açılacağını anlayamadı. 10 dakikaya yakın bir süreyi duvardaki beyaz düğmenin bu işe yaradığını anlamak için harcadı. Düğmenin çıkardığı metalik sesten korktu ama ağır kapının bir parmak açılmış olduğunu görünce derhal dışarı çıktı. Karanlık bahçe yolunu takip etti ve caddenin kaldırımına ayak bastı. Hangi yöne gidecekti? Uzun caddenin hangi tarafına? Önce sağa baktı, sonra sola. İleride bir karaltı gördü, bir insan, kaldırımda. Kendisine doğru geliyordu. Elleri montunun ceplerinde. Derda çok korktu ve sağına dönüp koşmaya başladı. Karaltı, kaldırımın apartmana giden bahçe yoluna döküldüğü noktaya gelip durdu. Başını kaldırıp apartmana baktı ve ona doğru yürüdü. Apartman kapısına geldiğinde cebinden çıkardığı kağıda çakmak ışığında baktı. Duvardaki küçük kutunun üzerindeki düğmelere basarak 4 haneli bir şifre girdi. Biraz önceki metalik ses duyuldu ve kapı açıldı. Asansör zemindeydi. Binip üzerine 12 yazan düğmeye bastı. Kata geldiğinde kapıyı yavaşça açtı ve tavandaki lamba yandı. Önce sol, sonra sağdaki kapının üzerindeki numaralara baktı. Merdivene yakın olana yaklaştı ve montunun iç cebinden bir tornavida çıkardı. Tam ucunu kilit hizasına getirdiğinde kapının açık olduğunu fark etti. Yavaşça itti ve başını eve soktu. Karanlıktı ev. Tornavidayı cebine sokup içeri girdi. Belinden bir tabanca çekti ve yürüdü. Salon ve mutfağın önünden geçip koridorda ilerledi. İlk iki odanın kapıları aralıktı. Daha da aralayarak odalara baktı. İkisi de boştu. Banyonun kapısı tamamen açıktı. Geriye tek bir kapı kalıyordu. Koridorun sonundaki. Tam karşısındaki. Ve o kapalıydı. Eli mandala uzandı. Ama mandal kendiliğinden indi. Kapı açıldı. Açan bezirdi. Biraz korkudan, biraz koruculuktan, biraz da yıllar öncesinden kalma bir boğaz sıkma davasından Regaip hızlı davranıp tetiği çekti. Sonra kızdı kendine. Evde Derda'yı göremeyince. Soracaktı oysa Bezir'e, nerede diye. Böylece hem Gido'nun işini halletmiş olacaktı, hem de dul bırakacağı Derda'yı yanına alacaktı. Kısmet değilmiş diye düşündü sonraki günlerde hatırladıkça. Bilemezdi tabii Regaip. Sonraki günlerde başkalarının da kısmet değilmiş dediğini. Bir kickboks kulübünde toplanmış 11 kişinin madem Bezir artık yok o zaman bu iş bitmiştir deyip kararlarından vazgeçtiklerini. Vazgeçtikleri kararın da ellerindeki bombaları Londra metrosunun 4 durağına yerleştirmek olduğunu. Sonra da gidip bombaları Times Nehri'ne attıklarını bilemezdi Regaip. O kickboksçuların da yıllar sonra Londra metrosunun ve çift katlı bir otobüsünün 4 El-Kaide militanı tarafından havaya uçurulacağını bilemeyeceği gibi. 7 Temmuz 2005 tarihli o intihar saldırılarında 52 kişinin ölüp 700 kişinin yaralanacağını bilemeyecekleri gibi. Sonuçta başkalarına kısmet olmuştu İngiltere'nin içine etmek. Sırf kendine kızdığı için Londra'yı patlatmak isteyen Bezir'e değil.